Ayrım 40, Gazap Wilbur Smith, sayfa 373. Sabah saatleri ilerlerken sıcak arttı. Lothar adamlarının sıcaklık, susuzluk, toz ve şarkılar yüzünden gitgide daha sinirlendiklerini ve korkuya kapıldıklarını hissetti. İki kere daha takviye kuvvetleri geldi. Şimdi merkezde hemen hemen 300 kadar polis vardı. Ama kalabalık bu yüzden azalacağı yerde büsbütün arttı. Öğle güneşi etrafı kavururken beyazlar da iyice bitkinleştiler. Kalabalığın dalgalanarak tel örgüleri her sarsışında irkiliyorlardı. İçlerinden bir ikisi emir almadan stenleri doldurmaya da kalkıştılar. Lothar emniyet amirine artık bir şeyler yapmamız gerekiyor efendim dedi. Böyle devam edemeyiz. Biri bir şey yapacak. Havada tehlike kokusu vardı. Sinirleri aynı derecede gerilmiş olan emniyet amiri öfkeyle ''Ne yapmamızı öneriyorsun Delaray?'' diye sordu. ''Bir şeyler yapmamızı istiyorsun, ben de aynı fikirdeyim ama ne yapacağız?'' Lothar 5 saatten beri orada bekleyen Raleigh Tabaka'yı işaret etti. ''Liderleri kalabalıktan ayırmalıyız. Şu kara köpek hepsini bir arada tutuyor. Onu ve diğer liderleri içeri alırsak kalabalığın ilgisi de söner.'' Emniyet amiri sordu. ''Saat kaç?'' Lothar kolundaki saate bir göz attı. ''Bire geliyor.'' ''Herhalde yeni yardımcı güçler geliyordur. 15 dakika daha bekleyelim. Sonra dediğin gibi yaparız.'' Lothar sol tarafı işaret etti. ''Şuraya bakın. Kalabalıktaki gençler taş ve tuğlaları kapmaya başlamışlardı.'' Emniyet amiri başını salladı. ''Yah, kalabalığı dağıtmalıyız. Yoksa ciddi bir sorun çıkacak.'' Lothar en yakınındaki polislere dönerek emir verdi. ''Silahlarınızı doldurun ve benimle kapıya gelin. Daha gerideki adamların bu emrin kendileri için de geçerli olduğunu sanarak silahlarını doldurduklarını fark etti. Onlara yeni bir emir verip vermemeyi düşündü ama zaman önemliydi. Liderlerin kalabalıktan ayrılmaları gerekiyordu. Çünkü zenciler şiddete başvurmak üzereydiler. Bazı gençler tel örgüye dayanmaya, onu sarsmaya başlamışlardı bile.'' Lothar yanında adamlarıyla kapıya gelerek Raleigh Tabaka'yı işaret etti. ''Sen'' diye bağırdı. ''Seninle konuşmak istiyorum.'' Kilidin yanındaki kare biçimi açıklıktan elini uzatarak genç adamı gömleğinin önünden yakaladı. ''Buradan gitmelisin.'' Raleigh gerilemeye çalışırken arkasındakilere çarptı. Amelia haykırarak Lothar'ın bileğini tırmaladı. ''Bırak onu, ona zarar veremezsin.'' Çevredeki gençler neler olduğunu fark ederek omuzlarıyla tele vurdular. ''Yeah!'' diye bağırıyorlardı. Enguni cengaverlerinin hiç dayanamadığı savaş çığlığıydı bu. Raleigh'in Lothar'la boğuştuğu yerin gerisindeki grup tel örgüye saldırdı. Tel sarsıldı, içeriye doğru devrilmeye başladı. Lothar adamlarına bağırdı. ''Geri çekilin!'' En gerideki zenciler ne olduğunu anlamak için ilerlediler ve tel örgü de devrildi. Lothar geriye doğru sıçradı ama yine de maden direklerden biri ona hafifçe çarptı. Genç adam dizüstü düştü. Artık zenciler çığırından çıkmışlardı, avluya daldılar. Kalkmaya çalışan Lothar'ı çiğneyip geçiyorlardı. Kalabalığın arasından atılan bir tuğla kamyonlardan birinin camına geldi. Cam tuzla buz oldu. Kadınlar haykırıyor, arkadan itildikleri için ilerleyen erkeklerin ayakları altına düşüyorlardı. Tellerin üzerinden taşlar ve tuğlalar atılırken Lothar da ayağa kalkmayı başardı. Savaş çığlığı yüzünden deliye dönmüş olan zenciler onu sürüklerken üstün bir atlet olduğu için dengede kalmayı başardı. Sonra bir ses duydu, korkunç bir ses. Bu insanların vücutlarına kurşun saplanırken çıkan tok sesti. Lothar hayır diye bağırdı. Ah tanrım, olamaz. Ama stenlerin gürültüsü etrafta yankılanıyor. Genç adamın itirazını boğuyordu. Lothar tekrar ateş kes diye haykırmak istedi. Ama boğazı duyduğu dehşet yüzünden tıkanmıştı sanki. Farkına varmadan stenini kaldırdı. Çevresinde zenciler telaşla dönmeye başlamışlardı. Lothar'a çarptıkları için genç adam silahını ancak beli hizasına kadar kaldırabildi. Kendini engellemeye çalıştı ama sanki kontrolünde olmayan bir kabus görüyordu. Elindeki sten sarsılıyor, elektrikli testere gibi bir ses çıkarıyordu. Birkaç saniyede silahtaki 30 kurşun da boşaldı. Lothar steni çevirdi, bir tırpan gibi kullanmaya başladı. Şimdi zenciler yerde tozların içinde yatıyor, sarsılıp inliyorlardı. Lothar ancak o zaman ne yaptığını kavrayabildi. Bağırmayı da başardı. Ateşkes, ateşkes, durun, durun. Kamyonların tepesindeki bir adam silahını kaldırarak yeniden ateş etti. Lothar taşıtın üzerine sıçrayarak namluya vurdu. Son kurşunlar tozlu havaya doğru uçtu. Lothar o yüksek yerden devrilmiş olan tel örgüye ve yerde yatan ölülerle yaralılara baktı. Ruhu dondu sanki. Genç adam boğulurcasına, ''Ah Tanrım, beni affet!'' diyeyim dedi. ''Ne yaptım ben? Ah, ne yaptım ben?'' Michael sabah bir ara okula girmiş, gazeteye telefon ederek bir fotoğrafçı istemiş, zenci foto muhabiri öğleye doğru ona katılmıştı. Michael ona ne istediğini anlatmış ve genç adam da kalabalığa karışarak uzaklaşmıştı. Michael şimdi kalabalığın hemen gerisinde duruyordu. Ta oradan bile avluya açılan kapının sarsıldığını, sonra da devrildiğini gördü. Delikanlı o güne kadar hafif makineli tüfeğin sesini hiç duymamıştı. Bu yüzden işittiği sesi tanıyamadı. Ama ete saplanan kurşunların sesi ona yabancı değildi. Çocukluğunda babasıyla çıktıkları safaride bunu duymuştu. Michael yine de kulaklarına inanamadı. Ancak sonra taşıtların tepesindeki polisleri, ellerindeki silahların nasıl sarsıldığını gördü. Ateş açılır açılmaz zenciler de kaçışmaya başladılar. Michael'ın önünden geçerlerken bazıları gülüyorlardı. Sanki bütün bunlar gülünç bir oyunmuş gibi. Kırılmış olan kapının önünde cesetler yatıyordu. Ama silahlar hala patlıyor ve gerilerde de insanlar yere yığılıyorlardı. Hatta Michael'ın yanında bile kurşunlar delikanlının başının yanından geçiyordu. Michael şok geçiriyor, hipnotize olmuş gibi kımıldamıyordu. Sonra genç bir çift yanından koşarak geçti. Michael onları tanıdı. En önden yürüyen genç adamla kızdı bu. Uzun boylu, yakışıklı delikanlı ve ay yüzlü güzel kız. Hala el eleydiler. Genç adam kızı sürüklercesine götürüyordu. Ama Michael'ın önünden geçer geçmez kız delikanlının elinden kurtuldu. Dönerek katliam arasında şaşkın şaşkın duran bir çocuğa doğru koştu. Kız çocuğu kucağına almak için eğildiği sırada kurşunlar vücuduna saplandı. Kız sarsıldı ama birkaç saniye ayakta kaldı. Michael kurşunların onun sırtından fırladıklarını gördü. Çevreye pembe et parçacıkları ve kanlar sıçradı. Kız dans eder gibi döndü, dizleri bükülmeye başladı. Michael o zaman göğsünde iki büyük yara olduğunu gördü. Kız dizüstü düştü. Delikanlı da geri dönmüştü, kızı tutmaya çalıştı ama ellerinin arasından kayarak yüzüstü devrildi. Genç adam yanına diz çökerek onu kucakladı. Michael o zaman delikanlının yüzündeki ifadeyi gördü. O ana kadar hiçbir insanın suratında böylesine bir ıstırap görmemişti. Raleigh Amelia'yı sıkıca tutuyordu. Kızın başı uykulu bir çocuk gibi omzuna düşmüştü. Genç adam Amelia'nın kanının kendi gömleğine yayıldığını hissediyordu. Kahve kadar sıcaktı. O boğucu sıcakta garip tatlı bir kokusu vardı. Raleigh cebinden mendilini çıkararak Amelia'nın yanağındaki tozları, toprakları sildi. Usulca şarkı söyler gibi, ''Uyan küçük ay'' diyordu. ''Tatlı sesini duyayım.'' Kızın gözleri açıktı. Raleigh bu gözlerin içine bakmak için onu biraz döndürdü. ''Benim Amelia, ben Raleigh, beni göremiyor musun?'' Ama kızın gözleri camlaşmaya başlamıştı bile. Raleigh Amelia'yı göğsüne iyice bastırdı. Çevrelerinde ölüler ve yaralılar yatıyordu. Polisler devrilmiş kapıdan çıkmaya başlamışlardı. Şaşkın şaşkın, sersem sersem dolaşıyorlardı. Boş silahları ellerinden gevşekçe sarkıyordu. İçlerinden biri yaklaştı. Raleigh kendini kapıda yakalayan sarışın genci tanıdı. Başından kasketi düşmüş, ceketinin üst düğmesi kopmuştu. Kısa saçları terden daha koyu renk duruyordu. Bal mumu gibi alnında da ter taneleri parlıyordu. Genç adam birkaç adım ötede durarak Raleigh'e baktı. Saçlarının sarı olmasına karşılık kalın kaşları siyahtı. Gözleri ise bir leopar gibi sapsarı. Raleigh o zaman bu gencin o takma adı nasıl hak ettiğini anladı. Polisin açık renk gözlerinin altında yorgunluk ve dehşetin neden olduğu mor lekeler vardı. Dudakları kuruyup çatlamıştı. İki genç birbirlerine baktılar. Zenci genç kucağında ölmüş olan kızla tozların arasına diz çökmüştü. Üniformalı beyaz genç elinde boş stende duruyordu. Lothar de la Rey boğuk çatlak bir sesle "Böyle olmasını istemedim" dedi. "Çok üzgünüm." Raleigh cevap vermedi. Duyduğunu ya da anladığını belirtecek bir hareket de yapmadı. Lothar olduğu yerde döndü. Yaralıların ve ölülerin arasından geçerek uzaklaştı. Raleigh Amelia'nın gözlerini kapattı. Sonra kızın bluzunun önünü açarak sağ elinin iki parmağını Amelia'nın yaralarına soktu. "Parmaklarım vücudunun içinde," diye fısıldadı. "Sağ elimin parmakları vücudunun içinde ve ben yemin ediyorum sevgilim, öcünü alacağım. Aşkımız, hayatım ve ölüm üzerine yemin ediyorum, öcünü alacağım." Sharpeville'deki katliamı izleyen kaygılı günlerde Verwoerd ve İç Güvenlik Bakanı güç ve kararlılıkla hareket ettiler. Güney Afrika devletinin hemen hemen yarısında acil durum ilan edildi. PAK ve ANC yasaklandı ve pek çok kimse tutuklandı. Bazı tahminlere göre tutuklu sayısı 18 bine yaklaşıyordu. Nisan'ın başlarında kabine acil durumu görüşmek için toplandığı zaman Shasa Courtney bütün siyasal geleceğini tehlikeye atarak izin belgesi sisteminin kaldırılmasını istedi. Kabineden başka 3 bakan da onu desteklediler. Ama Verwoerd öfkesinden ateş saçan gözlerle onlara bakarak ayağa fırladı. "Böyle bir şeyi düşünemem bile. O izin belgesi sistemini bir tek amaçla koyduk. Zencilerin büyük kentlere doluşmalarını önlemek için." Başbakan çok sert birkaç sözle isteği reddetti ve bu konuyu tekrar açan herhangi bir bakanın siyasal intihara kalkışmış olacağını da açıkladı. Ama Doktor Verwoerd de birkaç gün sonra uçurumun eşiğine kadar geldi. Başbakan Ran Paskalya sergisini açmak için Johannesburg'a gitti. Oradaki kalabalık dinleyici kitlesinin kaygılarını gideren güzel bir konuşma yaptı. Tam coşkun alkışlar arasında yerine oturacağı sırada görünüşü hiç dikkati çekmeyen bir beyaz sıraların arasından ona yaklaştı. Herkesin gözü önünde tabancasını çekerek Verwoerd'in kafasına iki el ateş etti. Kanlar yüzünden akmaya başlayan adam yere yığılırken güvenlik memurları suikastçıyı yakaladılar. Katil yakından ateş ettiği için iki kurşun da Verwoerd'in kafasına saplanmıştı. Ama doktorların ustaca bakımı ve kendi güçlü yaşama isteği sayesinde ölümden kurtuldu. Bir ay kadar sonra hastaneden çıkarak tekrar görevinin başına döndü. Suikastçinin akli dengesinin bozuk olduğuna karar verildi. Adam bir akıl hastanesine gönderildi. Verwoerd iyileştiği sırada ülkede sakinleşmişti. Manfred de la Rey'in polisleri duruma tümüyle hakimdiler artık. Tabii bütün dünya katliama ve kontrolü yeniden ele geçirmek için alınan önlemlere sert bir tepki gösterdi. Güney Afrika'yı suçlayanların en başında Amerika vardı. Birleşik Devletler birkaç ay sonra ambargo koyarak ülkeye silah satışını yasakladı. Johannesburg borsasının geçirdiği kriz, emlak değerlerinin düşmesi ve sermayenin ülkeden kaçması yabancı devletlerin tepkisinden daha da zararlı oldu. Manfred de la Rey olaylar sona erdiği sırada yerini daha da sağlamlaştırmış, gücünü arttırmıştı. Halkının istediği gibi davranmıştı, güçlü ve dürüst bir kararlılıkla. Artık kabinenin en kıdemli bakanlarındandı. İleride Hendrik Verwoerd'in yerine de geçecekti. Pan-Afrikan Kongresi'ni ve ANC'yi parça parça etmişlerdi. Zenci liderler iyice şaşkındılar. Bir kısmı saklanıyorlardı, bazıları da ülkeden kaçmıştı. Artık güvenlik sağlandığı için Verwoerd de o önemli altın hayalinin gerçekleştirilmesiyle ilgilenebilirdi. Afrikaner Dom'la, yani ülkenin bir cumhuriyet olmasıyla. Referandum 1960'da yapıldı. Verwoerd Afrikanerlerin oylarıyla istediğini elde etti. Ertesi yıl Mart ayında Londra'ya gitti. İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin başbakanlarının yapacakları toplantıya katılacaktı. Orada bu birliğin üyeliğinden çıktıklarını açıkladı. Manfred de la Rey ona Pretoria'dan "Ülkenizin vakar ve gururunu korudunuz" diye bir telgraf çekti. "Milletin size sonsuza kadar sürecek bir minnet borcu var." Pervort ülkesine döndü. Halk ona hayrandı. Kendisine tapıyordu adeta. Bu mutluluk arasında İngiliz muhaliflerden ancak birkaçı Fervoer'den kaç kapıyı birden kapayıp kilitlediğini fark edebildiler. Macmillan'ın da tahmin ettiği gibi ilerideki yıllarda Afrika'nın güney ucunda soğuk ve kasvetli rüzgarlar esmeye başlayacaktı. Cumhuriyet kurulmuştu artık. Fervoer'de bunu koruyacak olan nöbetçileri seçebilirdi. Tehlikeli aylar sırasında kendisinden beklendiği kadar amansız ve zalim davranmayan Adalet Bakanı Erasmus Roma'ya elçi olarak gönderildi. Fervoer kabineye yeni iki bakanını tanıttı. Yeni savunma bakanı P. Botha, Kaptaki Georgi bölgesindendi. Erasmus'un yerini alan bakan ise Baltazar Johannes Forster'di. Şasa Courtney Forster'ı çok iyi tanıyordu. Adam ilk konuşmasını yaparken onun Manfred Döller'e çok benzediğini düşündü. İkisi aynı yaştaydılar. Forster da Manfred gibi savaş sırasında Smuts'a karşı olan Nazi yanlısı aşırı sağcı Ostseva Brandvog'a üye olmuştu. Manfred savaş boyunca Almanya'da kaldığını kabul ediyorsa da hayatının bu dönemi konusunda fazla konuşmuyor, esrarlı bir tavır takınıyordu. Johannes Forster ise savaşı Smuts'un toplama kampında geçirmişti. Forster da Manfred de Afrikanerlerin kalesi sayılan Stellenbosch Üniversitesi'nde okumuşlardı. Şimdi aynı uzun masada oturan adamlar birbirlerine şaşılacak kadar benziyorlardı. İkisi de iri yarı güçlü kuvvetli erkeklerdi. Bulldog gibi ikisi de tam anlamıyla birer sert boerdi. Korkusuz, inatçı ve amansız. Forster saldırgan bir tavırla konuşmaya başlarken Şasa da bu benzetme konusunda hiç yanılmamış olduğunu anladı. ''Savaş yıllarını nerede geçirdiğimi hepiniz biliyorsunuz. Beni yargılamadan toplama kampına attılar.'' Adam birdenbire muzip bir gülümsemeyle diğerlerine baktı. Bu gülümseme aksi suratını aydınlattı. ''Ve şimdi itiraf ediyorum, bu çok etkili oldu. Böylece bir sorun yaratmamı engellediler.'' Şimdi ben de bu ülkeyi mahvetmek isteyenlere aynı biçimde davranacağım. Onların mesele çıkarmalarını önleyeceğim. Bana devletin düşmanı olan bir kimseyi tutuklama, yargılanmadan 90 güne kadar hapsetme yetkisinin verilmesini istiyorum. Bu sözler Şasa'yı çok sarstı. Zaten gelecek konusunda da çok karamsardı. Özellikle silah ambargosu ve mali kriz yüzünden. Ancak Şasa ülkenin kendi silahlarını yapabileceğine inanıyordu. Bunu kabine toplantısında açık açık anlattı. Sonra da ikinci derdimizse diye devam etti para. Sharpeville olayından beri sermaye ülkeden kaçıyor. Cecil Rhodes her zaman Museviler iyiye işaret sayılacak kuşlardır derdi. Museviler bir işe giriştikleri zaman bu o işin başarılı olacağını gösterir. Ya da o ülkenin. Museviler gitmeye başladıkları zaman durumun daha da kötüleşeceğini anlayabilirsiniz. Acı gerçek şu baylar, bizim Musevilerimiz buradan ayrılmaya başladılar. Onların burada kalmaları ya da geri dönmeleri için çekici bir şeyler bulmalıyız. Masadakiler huzursuzca kımıldandılar çünkü Milliyetçi Parti iki dünya savaşı arasındaki Musevi düşmanlığından yararlanılarak kurulmuştu. Bu düşmanlık sönmüştü ama yine de zaman zaman izlerine rastlanıyordu. Şasa diğer bakanların sıkıntılı hallerini aldırmadan ekledi. İşte gerçek bu baylar ama bu durumu değiştirebiliriz. Yabancı iş adamları ve yatırımcılar hükümetin devrilmek üzere olduğuna ve ülkenin karanlıklara gömüleceğine inanıyorlar. Onları böyle olmadığına ikna etmeliyiz. Şasa toplantıdan çıktığı sırada bitkin haldeydi ama Jaguar'la eve dönerken kendini topladı. Bu bakımdan dayanıklı bir insandı. Malikanenin önünde arabadan indi. Hasat mevsimi çoktan geçmiş, zenciler şimdi asmaları buduyorlardı. Şasa aralarına girerek bir süre zencilerle konuştu. Adamların dertlerini dinledi. Sonra da bir atlının bağlara doğru dolu dizgin geldiğini fark ederek birdenbire sustu. Duvarın köşesinde Isabella'nın atını hazırlamaya çalıştığını görünce kızının ne yapmak niyetinde olduğunu anladı. Kısrak henüz tam anlamıyla terbiye edilmemişti. Isabella'nın üzerinden aşmayı düşündüğü taş duvar ise 1,5 metre yüksekliğindeydi. Şasa yapma Bella diye fısıldadı, yapma bebeğim. Ama kız atı duvara doğru sürdü. Hayvan da onun gizli emrine uyarak engeli aştı. Şahsa soluğunu tutmuştu. Sonunda bütün kaygılarına rağmen kızının çok usta bir binici olduğunu düşündü. Isabella atı döndürerek babasına doğru geldi. Şahsa'ya "Hani benim de ata binecektiniz baba?" diye çattı. Adam o atlayış yüzünden kızını azarlamak istiyordu ama kendini tuttu. Çünkü Isabella'nın atı döndürüp aynı şeyi tekrarlamaya kalkışacağını biliyordu. Kendi kendine "Bu çocuk benim kontrolümden ne zaman çıktı?" diye sordu. Sonra da hüzünle gülümseyerek sorusunu cevapladı. "Doğduktan 10 dakika sonra." Isabella ekledi. "Sizi hemen hemen 1 saat bekledim." Şahsa "Devlet işleri" diye başladı. "Bu bir özür değil baba, söz sözdür." Kız sonra birdenbire güldü, attan inerek babasının boynuna atıldı. Şahsa kızının halinden onun kendisinden bir şey isteyeceğini hemen anladı. Üstelik Isabella onun başlangıçta buna razı olmayacağını da seziyordu. Baba kız eve doğru yürümeye başladılar. Isabella üniversitede geçen gülünç bir olayı anlattı. Şahsa kızının üniversitede 1 yıl dayanabilmesine şaşıyordu. O da şan gibi heyecan peşindeydi. Hiçbir şeyle uzun süre ilgilenemiyordu. Yüzü ve vücudu olağanüstü güzeldi. Çok zeki ve neşeliydi. Ama her zaman huzursuzdu, sıkılıveriyordu. Şahsa onun üniversiteden mezun olmadan ayrılacağını anlıyor, bunu kabullenmeye çalışıyordu. Isabella her zaman okulu küçümseyip duruyordu. Bir düş dünyası, çocuklara göre bir yer. Şahsa "Sen de daha çocuksun" diye cevap verdiği zaman da kızıyordu. "Ah babacığım, hiç anlamıyorsunuz." "Öyle mi? Bir zamanlar senin yaşında olduğuma inanmıyor musun?"
"Herhalde öyleydiniz ama o İsa'nın doğumundan önceymiş."
40. ayrımın sonu. Sayfa 382.